Ayrım 71.
Sayfa 1202. Herkesin gitmeye başladığı saatte gelmek, başkaları kendini gösterirken ortadan silinmek, her fırsatta duvar rengi diyebileceğimiz mantoyu sırtından çıkarmamak, ıssız yolu aramak, tenha sokağı tercih etmek, konuşmalara hiç katılmamak, kalabalıktan şenliklerden kaçınmak, zengin görünüp fakir gibi yaşamak, çok zengin olduğu halde cebinde anahtarı, kapıcıda mumu bulunmak, arka kapıdan girmek, gizli merdivenden yukarı çıkmak gibi bazı garip alışkanlıklar, bütün o saçma acayiplikler, kırışıklar, hava kabarcıkları, yüzeydeki kaçamak buruşuklar çoğu zaman korkunç bir derinlikten çıkar. Böylece haftalar geçti. Yeni bir hayat yavaş yavaş Cosette'i kavradı. Evliliğin yarattığı ahbaplar, ziyaretler, ev işleri, eğlenceler, bütün bu büyük işler. Cosette'in eğlenceleri pahalı değildi. Bir tekti. Marius'la bir arada olmak, onunla sokağa çıkmak, onunla evde kalmak. Bunlar hayatının büyük meşgalesiydi. Kol kola, güneşe karşı, gizlenmeden, herkesin önünde baş başa sokağa çıkmak onlar için yepyeni bir sevinçti. Yalnız Cosette'in bir sıkıntısı oldu. İki yaşlı kız kaynaşmayacağından Toussaint Nicolette'le anlaşamadı gitti. Büyük babanın sağlığı yerindeydi. Marius üzerine şurada burada birkaç dava almıştı. Ginorman teyze yeni evlilerin bitişiğinde kendisine yeten o yan hayatı sakin sakin sürdürüyordu. Jean Valjean her gün geliyordu. Senli benli konuşma kaybolmuştu. Sizler, hanımefendiler, bayjanlar onu Cosette için gittikçe yabancılaştırıyordu. Jean Valjean'ın Cosette'i kendisinden ayırmak için kendisinin aldığı tedbirler başarılı sonuç verdi. Cosette gitgide daha neşeli, daha az şefkatli bir hal alıyordu. Oysa onu hala çok seviyordu, Jean Valjean da bunu seziyordu. Bir gün Cosette birdenbire ona dedi ki, ''Eskiden babamdınız, şimdi artık babam değilsiniz. Amcamdınız, artık amcam değilsiniz. Bay Fauchelevent'dınız, şimdi Jean'sınız. Siz kimsiniz kuzum? Bütün bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Ne iyi bir insan olduğunuzu bilmesem sizden korkardım.'' Jean Valjean, Cosette'in bulunduğu mahalleden uzaklaşmaya bir türlü karar veremediğinden hala o Marme sokağında oturuyordu. İlk zamanlar Cosette'in yanında birkaç dakika kalıyor, sonra gidiyordu. Yavaş yavaş daha uzun kalmaya başladı. Günlerin uzamasından yararlanıyordu sanki. Daha erken geldi, daha geç gitti. Bir gün Cosette'in ağzından babacım lafı kaçtı. Jean Valjean'ın yaşlı, üzgün yüzünü bir sevinç şimşeği aydınlattı. Cosette çıkıştı. Jean diyeyim bana. Cosette bir kahkahayla karşılık verdi. Ya sahi Bay Jean. Jean Valjean bu iyi işte dedi. Gözlerini sildiğini Cosette görmesin diye başını çevirdi. 3. Plume sokağındaki bahçeyi hatırlıyorlar. Bu son oldu. O ışıktan sonra tam bir sönme meydana geldi. Artık bütün teklifsizlikler, bir öpücükle günaydın deyişler, bunca derinlemesine müşfik babacım sözü hepsi bitti. Jean Valjean kendi isteğiyle, kendi suç ortaklığıyla teker teker bütün bu mutluluklardan kovulmuştu. Cosette'i bir günde kaybettikten sonra onu yeniden parça parça kaybetmek acısına da katlandı. Göz en sonunda mahzen aydınlığına alışıyor. Ne de olsa her gün Cosette'in bir hayalini görmek Jean Valjean'a yetiyordu. Bütün hayatı bu saatte yoğunlaşıyordu. Onun yanında oturuyor, sessizce onu seyrediyordu ya da ona eski yıllardan, çocukluğundan, manastırdan, o zamanki küçük arkadaşlarından söz ediyordu. Bir gün öğleden sonra, Nisan'ın hava artık ısınmış olmakla birlikte gene de serince olan ilk günlerinde, güneşin büyük neşe anlarından birinde, Marius'la Cosette'in pencerelerini çevreleyen bahçelerde uyanışın heyecanı vardı. Ak diken neredeyse tomurcuklarını patlatacaktı. Eski duvarların üzerinde rengarenk bir şebboy cümbüşü vardı. Taşların yarıklarında pembe pembe aslan ağızları esniyor, otların arasında papatyaların, sarı amber çiçeklerinin sevimli başlangıcı görülüyordu. Yılın ilk beyaz kelebekleri dünyaya adımlarını atıyorlar. Sonsuz düğünün köy kemancısı rüzgar ağaçlarda, eski şairlerin yeniden doğuş adını verdikleri o büyük gün doğuşu senfonisinin ilk namelerini deniyordu. Marius Cosette dedi ki, Plume sokağındaki bahçemizi görmeye gideceğimizi söylemiştik, hadi gidelim, nankörlük etmeyelim. İki kırlangıç gibi bahara doğru uçtular. Plume sokağındaki o bahçe onlara gün doğuşu gibi geliyordu. Onların da hayatlarında aşklarının baharı sayılacak, arkalarında bıraktıkları bir şey vardı. Plume sokağındaki ev kontratla tutulmuş olduğundan hala Cosette'e aitti. O eve, o bahçeye gittiler. Orada birbirlerini buldular, kendilerini unuttular. Akşam her zamanki saatte Jean Valjean Fille du Calvaire sokağına geldi. Basque ona, hanımefendi beyefendiyle birlikte sokağa çıktı, daha dönmedi dedi. Jean Valjean sessizce oturdu, bir saat bekledi. Cosette dönmedi. Jean Valjean boynunu büktü, gitti. Cosette bahçelerine yaptıkları gezintiden öyle sarhoş gibiydi, geçmişinde bir gün yaşadığı için öyle sevinçliydi ki, ertesi gün o gezintiden başka bir şeyden söz etmedi. Jean Valjean'la bir akşam önce görüşememiş olduğunun farkına bile varmadı. Jean Valjean, oraya nasıl gittiniz diye sordu. Yayan gittik. Peki nasıl geri döndünüz? Kira arabasıyla. Birkaç zamandan beri Jean Valjean yeni evlilerin kapanık bir hayat yaşadıklarının farkındaydı. Buna üzülüyordu. Marius'un eli pek sıkıydı. Jean Valjean kira arabası sözünün anlamını kavramaktan geri kalmadı. Ağız aradı. Niçin kendi arabanız yok? Güzel bir kupa arabası size ayda 500 franga mal olur. Zenginsiniz siz. Cosette bilmiyorum dedi. Jean Valjean tu sen de öyle diye yeniden aldı. Sizin yanınızdan ayrıldı. Yerine başkasını almadınız. Niçin? Nicolette yetiyor. Ama size bir oda hizmetçisi ister. Marius var ya, yetmez mi bana? Kendi eviniz, kendi uşaklarınız, arabanız, tiyatroda locanız olmalı. Hiçbir şey size göre fazla güzel değildir. Servetinizden niçin faydalanmıyorsunuz? Zenginlik mutluluğa eklenir. Cosette hiçbir karşılık vermedi. Jean Valjean'ın ziyaretleri hiç de kısalmıyordu. Tam tersine, kayan şey kalbimizse yokuşta durulmaz. Jean Valjean ziyareti uzatıp saati unutturmak istediği vakit Marius'u methediyordu. Onu çok yakışıklı, asil, cesur, nüktedan, güzel konuşan, iyi huylu buluyordu. Cosette de ona katılıyor, bire bin katıyordu. Jean Valjean yeniden başlıyordu. Konunun sonu gelmiyordu. Bu Marius'la kırdısı hiç tükenmiyordu. Bu altı harfte cilt cilt kitaplar doluydu. Böylece Jean Valjean daha uzun zaman kalabiliyordu. Cosette'i görmek, onun yanında her şeyi unutmak, bu ona ne kadar tatlı geliyordu. Yarasının merhemiydi bu. Pek çok defa baskın üst üste iki kere gelip de yemeğin hazır olduğunu Barones Hazretlerine hatırlatmak için Bay Guy Norman beni gönderdi dediği günler oldu. O günler Jean Valjean evine pek düşünceli dönerdi. Marius'un aklına gelen şu koza benzetmesinde gerçek bir yan var mıydı acaba? Jean Valjean gerçekten de gelip kelebeğini görmekte direnen boş koza mıydı? Bir gün her zamankinden daha da uzun zaman kaldı. Ertesi gün ocakta ateş yanmadığını fark etti. Aa, bak hele diye düşündü, ateş yok. Kendi kendine şu açıklamayı yaptı. Elbette Nisan'dayız, soğuklar geçti artık. Cosette içeri girer girmez, eyvah burası ne soğuk diye bağırdı. Jean Valjean, yok canım pek o kadar değil dedi. Ateş yakmamasını başka siz mi söylediniz? Evet, neredeyse Mayıs'a giriyoruz. Ama Haziran'a kadar ateş yanar. Hele bu mahzende bütün yıl yakmak gerek. Ateşe hacet olmadığını düşündüm de. Cosette, işte bu da sizin düşüncelerinizden biri dedi. Ertesi gün ateş yanmıştı ama iki koltuk odanın öbür başına, kapının yanına yerleştirilmişti. Jean Valjean, bu da ne demek böyle diye düşündü. Gidip koltukları aldı, ocağın yanındaki yerlerine koydu. Yalnız ateşin yeniden yakılmış olması ona cesaret verdi. Konuşmayı ondan önceki günlerdekinden daha da uzattı. Tam gitmek üzere ayağa kalkmıştı ki Cosette, ''Kocam dün bana pek garip bir şey söyledi.'' dedi. ''Nasıl şeymiş o?'' Dedi ki, ''Cosette, yılda 30 bin lira gelirimiz var. Senin 27, üçte büyük babamın bana verdiği. Ben de 30 eder.'' dedim. ''3000'le yaşamak cesaretini gösterebilir misin?'' diye sordu. ''Evet, hiç gelirimiz bile olmasa yaşarım. Yeter ki seninle bir arada olayım.'' dedim. ''Sonra niçin söylüyorsun bana bunları?'' diye sordum. ''Bilmek istedim.'' de dedi. Jean Valjean söyleyecek söz bulamadı. Cosette belki de ondan bir açıklama bekliyordu. Jean Valjean kaygılı bir sessizlikle onu dinledi. O Marme sokağına döndü. O kadar derin düşüncelere dalmıştı ki kapıyı şaşırdı. Kendi evine girecek yerde bitişikteki eve girdi. Ancak iki kat çıktıktan sonra yanlışını anladı, gerisin geriye indi. Zihni türlü ihtimallerle dolmuştu. Belliydi ki bu 600 bin frangın nereden geldiği hakkında Marius kuşkulanmıştı. Belki de dürüst olmayan bir kaynaktan gelmiş olmasından korkuyordu. Kim bilir, belki de bu paranın Jean Valjean'dan geldiğini bile keşfetmişti de bu şüpheli servet karşısında tereddüt ediyor, kendisinin de Cosette'in de bulanık bir zenginlikle zengin olmaktansa fakir kalmayı daha uygun bularak o paraya el sürmek istemiyordu. Ayrıca Jean Valjean belli belirsiz bir şekilde kapı dışarı edildiğini sezmeye başlıyordu. Ertesi gün alt kattaki odadan içeri girince sarsıldı. Koltuklar ortadan yok olmuştu. Bir tek sandalye bile yoktu. Cosette içeri girerken ''Bu da ne demek?'' diye bağırdı. ''Koltuklar kalkmış. Nerede kuzum koltuklar?'' Jean Valjean ''Artık koltuklar kalktı.'' diye karşılık verdi. ''Bu kadarı da fazla.'' Jean Valjean kekeledi. ''Onları kaldırmasını başka ben söyledim. Neden?'' ''Bugün ancak birkaç dakika kalacağım da.'' ''Az kalmak, ayakta durmak için bir sebep değildir.'' ''Öyle sanıyorum ki baskın koltuklara salonda ihtiyacı vardı.'' ''Niçin?'' ''Bu akşam misafirleriniz vardır.'' ''Kimseyi beklemiyoruz.'' Jean Valjean bir kelime daha söyleyemedi. Cosette omuzlarını kaldırdı. ''Koltukları kaldırttınız. Geçen günde ateşi söndürttünüz. Ne kadar garipsiniz.'' Jean Valjean ''Allah'a ısmarladık.'' diye mırıldandı. ''Allah'a ısmarladık Cosette.'' demedi. Ama ''Allah'a ısmarladık hanımefendi.'' demeye de gücü yetmedi. Bezgin, üzgün bir halde ayrıldı. Bu sefer anlamıştı. Ertesi gün gelmedi. Cosette ancak geç vakit farkına vardı. ''Aa'' dedi, ''Bay Jean bugün gelmedi.'' Hafifçe yüreğinde bir sıkıntı duydu ama pek farkında olmadı. Marius'un bir öpücüğü onu hemen oyalayıverdi. Daha sonraki gün Jean Valjean gene gelmedi. Cosette pek dikkat etmedi, akşamı geçirdi. Gece her zamanki gibi uyudu, ancak uyandığı zaman olayı aklına getirdi. O kadar mutluydu ki çabucak Bay Jean'ın hasta olup olmadığını, bir gün önce niçin gelmediğini öğrenmek üzere Nicolette'i yolladı. Nicolette, Bay Jean'ın verdiği karşılığı getirdi. Hasta değilmiş, işi varmış. Pek yakında gelecekmiş. Elinden geldiği kadar en kısa zamanda gelecekmiş. Zaten bir yolculuğa çıkacakmış. Hanımefendi hatırlayacakmış. Arada sırada yolculuğa çıkmak onun adetiymiş. Tasa etmesinler, onu düşünmesinlermiş. Nicolette, Jean'ın evinden içeri girince hanımının sözlerini ona tekrarlamıştı. Hanımefendi dün Bay Jean'ın niçin gelmediğini öğrenmek istiyordu, kendisini yollamıştı. Jean Valjean tatlı bir sesle, ''Ben gelmeyeli 2 gün oldu.'' dedi. Ama Nicolette bundaki anlamı kavrayamadı, bu konuda Cosette'e de hiçbir şey söylemedi. 4. Çekici gücün sönmesi. 1833 yılı baharının son aylarıyla yazın ilk aylarında Mare mahallesinden tek tük geçenler, dükkancılar, kapı önü aylakları, temiz giyinmiş yaşlı bir adamın her gün aynı saate doğru hava kararmaya başlarken o Marme sokağının Saint-Croix de la Bretonnerie yanından çıktığını, Montblanc'ın önünden geçtiğini, Kültür Saint-Catherine sokağına saptığını, Eşarp sokağına gelince sola kıvrılıp Saint-Louis sokağına döndüğünü görüyorlardı. Adam orada başı öne doğru uzanmış, hiçbir şey görmeden, hiçbir şey işitmeden, gözleri hep bir noktaya dikili olarak ağır adımlarla yürüyordu. Bu nokta ona yıldızlanmış gibi görünen Fidükalver sokağının köşesinden başka bir şey değildi. Bu sokağın köşesine yaklaştıkça bakışları parlıyordu. Sevince benzer bir şey, içinde doğan bir güneş gibi göz bebeklerini aydınlatıyordu. Büyülenmiş, duygulu bir hali vardı. Sanki görmediği bir kimseyle konuşurmuş gibi dudakları gizlice kıpırdıyordu. Belli belirsiz gülümsüyordu, elinden geldiği kadar da yavaş ilerliyordu. Sanki yetişmeyi istemekle birlikte yaklaşacağı andan korkuyor gibiydi. Kendisini çeken o sokakla arasında ancak birkaç ev kalınca adımları yavaşlıyordu. O kadar ki zaman zaman artık yürümüyor sanılırdı. Başının titreyişi, gözlerinin bir noktaya dikilmiş olması kutbu arayan pusula göstergesini hatırlatıyordu. Oraya gelmek için ne kadar uzun zaman geçirirse geçirsin, en sonunda oraya gelmesi gerekiyordu. Fidükalver sokağına gelince duruyor, titriyor, kaygılı bir çekingenlikle son evin köşesinden başını uzatıyor, sokağa bakıyordu. Bu acıklı bakışta, imkansızın hayranlığıyla kapısı kapalı bir cennetten vuran parlaklığa benzer bir şey vardı. Sonra göz pınarlarında azar azar biriken, düşecek kadar irileşen bir gözyaşı yanağından aşağı kayıyor, bazen ağzında duruyordu. İhtiyar adam bunun acı tadını duyuyordu. Sanki bir taş parçasıymış gibi birkaç dakika böylece kalıyordu. Sonra aynı yoldan, aynı adımlarla geri dönüyordu. Uzaklaştıkça da bakışları kararıyordu. Yavaş yavaş bu yaşlı adam Fidükalver sokağının köşesine kadar gitmekten vazgeçti. Saint Louis sokağında yarı yolda duruyordu. Bazen biraz daha uzakta, bazen biraz daha yakında. Bir gün Kültür Saint Catherine sokağının köşesinde durdu, uzaktan Fidükalver sokağına baktı. Sonra sessiz sessiz başını sağa sola salladı. Sanki kendi kendine bir şeyi reddediyordu. Geri döndü. Kısa zamanda Saint Louis sokağına kadar bile gelmemeye başladı. Pave sokağına kadar geliyor, başını sallıyor, geri dönüyordu. Daha sonra Trois Pavillons sokağından ileri gitmedi. Sonra Blamanto sokağından öteye geçmedi. Sanki artık kurulmayan bir sarkaçtı da duruncaya kadar sallanması, gidip gelmesi kısalıyordu. Her gün aynı saatte evinden çıkıyordu, aynı yolu yürüyordu ama artık tamamlamıyor, belki de farkında olmadan hep kısaltıyordu. Bütün yüzü şu tek düşünceyi belirtiyordu. Neye yarar? Göz bebekleri sönmüştü. Göz pınarında artık yaş birikmiyordu. Kaygılı gözü kıpkırmızıydı. Başı hep öne doğru uzanmıştı. Arada sırada çenesi kımıldıyordu. Zayıf boynunun buruşukları insana üzüntü veriyordu. Bazen hava bozuk olduğu zaman koltuğunun altında hiç açmadığı bir şemsiye vardı. Mahallenin yaşlı kadınları zararsız bir adam diyorlardı. Çocuklar gülerek peşinden gidiyorlardı. 9. Kitap Yüce Karanlık, Yüce Gün Doğuşu 1. Mutsuzlara acımak, mutluları hoş görmek. Mutlu olmak korkunç bir şeydir. Nasıl da onunla yetinilir? Nasıl da onun yeter olduğu sanılır? Nasıl da hayatın yalancı amacı olan mutluluğu elde edince gerçek amaç olan ödev unutuluverir. Yalnız şunu da söylemeliyiz ki Marius'u suçlamak haksızlık olur. Marius dediğimiz gibi evlenmeden önce Bay Fauchelevent'a hiçbir şey sormamıştı. Evlendikten sonra da Jean Valjean'a sormaya çekinmişti. Kendini bırakıp sürüklendiği o sözü verdiğine pişman olmuştu. Üzüntüye bu kadar taviz vermekle hata etmiş olduğunu kendi kendine tekrar tekrar söylemişti. Jean Valjean'ı yavaş yavaş evinden uzaklaştırmakla, onu Cosette'in aklından elinden geldiği kadar silmekle yetinmişti. Bir bakıma hep Cosette'le Jean Valjean'ın arasına girmişti. Böyle olursa Cosette'in Jean Valjean'ı fark etmeyeceğine, onu asla düşünmeyeceğine emindi. Silinmeden de öteye bir şeydi bu, yok olmaydı. Marius gerekli bulduğunu, doğru olduğuna hükmettiğini yapıyordu. Jean Valjean'ı sertlik göstermeden ama zayıf da davranmadan uzaklaştırmak için gördüğümüz, daha ileride başkalarını da göreceğimiz, önemli nedenler olduğuna inanıyordu. Savunmasını üzerine aldığı bir davada tesadüf karşısında Lafitte müessesesinin bir eski memurunu çıkardığından istemeyerek bir takım meraklı bilgiler elde etmişti. Yalnız saklamaya söz verdiği o sırra saygı duyarak, Jean Valjean'ın tehlikeli durumunu da korumaya çalışarak bu bilgileri derinleştirmek istememişti. Tam o sırada yerine getirilmesi gereken ciddi bir ödevi olduğunu sanıyordu. Son derece ihtiyatlı bir şekilde araştırdığı birisine 600 bin frangın geri verilmesi işi. O zamana kadar da o paraya el sürmekten kaçınıyordu. Cosette gelince bu sırlardan hiçbirini bilmiyordu. Ama onu suçlamak zor olur. Marius'tan kendisine geçen çok güçlü manyetik bir akım vardı. İçgüdüyle adeta isteminin dışında Marius'un her dediğini yapıyordu. Bay Jean konusunda Marius'un belli bir isteği olduğunu seziyor, ona uyuyordu. Kocası kendisine hiçbir şey söylememişti. Cosette onun sessiz düşüncelerinin bulanık ama kesin baskısını duyuyor, buna körü körüne boyun eğiyordu. Burada boyun eğmesi Marius'un unuttuğunu kendisi de hatırlamamaktı. Bunun içinde göstereceği bir çaba yoktu. Neden olduğunu kendi de bilmeksizin, ortada onu suçlayacak bir şey olmaksızın, ruhu o kadar kocasının ruhu olmuştu ki, Marius'un zihninde gölgelenen herhangi bir şey onun zihninde de kararıyordu. Yalnız pek ileri gitmeyelim. Jean Valjean konusundaki bu unutma, bu silinme ancak yüzeydeydi. Cosette unutkan olmaktan çok dalgındı. Aslında uzun zaman baba adını verdiği kimseyi çok seviyordu. Ama kocasını daha çok seviyordu. Kalbin terazisini bir parça bozan, bir yana doğru eğen de bu olmuştu. Arada sırada Cosette'in Jean Valjean'dan söz açtığı, gelmeyişine şaştığı oluyordu. Bunun üzerine Marius onu yatıştırıyordu. Burada değil sanırım. Bir yolculuğa çıkacağını söylememiş miydi? Cosette doğru diye düşünüyordu. Böyle ortadan kaybolmak onun huyudur. Yalnız bu kadar uzun sürmezdi. 2-3 defa Nicolette'i Omarme sokağına gönderip Bay Jean'ın dönüp dönmediğini sordurmuştu. Jean Valjean dönmemiş dedirtti. Cosette de ondan sonra artık üstelemedi. Çünkü onun dünyada bir tek ihtiyacı vardı, Marius. Şunu da söyleyelim ki Marius'la Cosette de şehirden uzaklaşmışlardı. Vernon'a gitmişlerdi. Marius Cosette'i babasının mezarına götürmüştü. Marius azar azar Cosette'i Jean Valjean'ın elinden almıştı. Cosette de karşı koymamıştı. Zaten bazı durumlarda pek sert davranarak çocukların nankörlüğü denen şey öyle sanıldığı kadar suçlandırılacak bir şey değildir. Yaratılışın nankörlüğüdür bu. Başka bir yerde de dediğimiz gibi yaratılış kendi önüne bakar. Yaratılış canlı varlıkları ikiye ayırır. Gelenler, gidenler. Gidenler karanlığa doğru dönmüşlerdir, gelenler ışığa dönüktür. İşte yaşlılar için kaçınılmaz, gençler için istem dışı olan uzaklıklar buradan meydana gelir. Başlangıçta fark edilmeyen bu uzaklık, her dal ayrılmasında olduğu gibi yavaş yavaş çoğalır. Dallar ağaçtan ayrılmamakla birlikte ondan uzaklaşırlar. Onların suçu değildir bu. Gençlik sevincin bulunduğu yere, şenliklere, parlak ışıklara, aşklara doğru gider. Yaşlılık sonuca doğru gider. Birbirlerini gözden kaybetmezlerse de kucaklaşma yoktur artık. Gençler hayatın soğukluğunu, ihtiyarlar da mezarın soğukluğunu duyarlar. Bu zavallı çocukları suçlamayalım.